billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olan, tamamı Mekke'de inmiş olan En'am suresini anlamaya devam ediyoruz. 148, 149, 150 bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Burada Allah-u Teala şöyle diyor: سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Şirke girmiş olanlar şöyle diyecekler: لَوْشَا اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Eğer Allah-u Teala bizi bu şekilde, bizi böyle yaratmış, böyle olmasaydık, böyle olmamızı Allah istemiş yani, böyle olmasaydık, ne biz müşrik olurduk, ne anne ve babalarımız, ne de herhangi bir şeyi haram kılardık. Yani bunu Allah istemiş, biz istediğimiz yok ki. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاكُوا بَأْسَنَا. Onlardan önce yaşayan müşrikler de aynı yalana sarıldılar. Aynı yalanı söylediler. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu pekala anlıyorlar, biliyorlar. Ama suçu Allah'a atıyor. Hatta ذَاكُوا بَأْسَنَا. Beklemedikleri bir anda ölüm, o bizim baskınımızı tattıkları, yani ölümü yaşadıkları zamana kadar böyle yaptılar. Kul, onlara söyle ya Muhammed. Hel indekum min ilmin fetuhricuhu lena. Hani sizin müşrik olmanızı Allah istemiş. İşte bu bazı hayvanları haram kılmanızı Allah istemiş diyorsunuz ya. Bir bilginiz var mı bu konuda? Çıkarıp bize gösteresiniz. Yalnızca bir bilgi var mı? Bir ilim var mı? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ. Siz sadece zanna uyuyorsunuz. Yani sizinkisi gerçek bilgiler değil. Öyle tahminde bulunuyorsunuz ve ona uyuyorsunuz. Kendi zannınıza uyuyorsunuz. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ. Siz sadece atıyorsunuz. Yaptığınız şey kafadan atmaktır. Ne demek? Allah şunları şunları haram kılmıştır diye bir takım hayvanları haram sayıyor şeyler. Mekke müşrikleri. Onları haram sayınca bunu Allah haram kıldı diyorlar. Kendileri değil ki. İşte Allah-u Teala da diyor ki, bir de hani ya biz niye Allah'ın emrine aykırı davranalım ki? Bizim atalarımız niye Allah'ın emrine aykırı iş yapsınlar ki? Bunu Allah haram kılmış. Biz eğer Allah ile araya bir aracı koyup da ona kulluk ediyorsak, Allah böyle istediği için yapıyoruz. Yoksa biz kendimiz değil. Bunlar bunu söylüyorlar. İşte Allah-u Teala da diyor ki onlara söyle, yalnızca bir ilim var mı? Öyle hayali şeylerle, zanla uymayın. Kafadan atmayın. Var mı elinizde bir bilgi çıkarıp bize gösteresiniz? Mesela haram kıldıkları şeylerle ilgili geçen hafta okumuş. Mesela onlar koyun, keçi, sığır, devenin bazı şeylerini haram kılıyorlardı. Hani yanınızda bir şey var mı, bilgi var mının bir açıklaması olsun diye. Allah-u Teala En'am'ın 143. ayetinde şöyle diyor: Allah diyor bu şeyin, koyun ve keçinin erkeklerini mi haram kıldı? Yoksa dişilerini mi? Yoksa bu erkek, bu dişilerin rahminde olanları mı haram kıldı? Eğer bu iddianız haklıysanız bir bilgi getirin bakalım. Yani Allah'ın haram kıldığına dair. Haram kılan kim? Allah, değil mi? Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Siz mezheplere indiğiniz zaman dünya kadar haram buluyorsunuz. Şu haram, şu haram, şu haram. Mesela en çok, en yaygın olanı, müşriklerin kestiği yenmez deniyor. Peki kim söylüyor? Delil getirin bana. Bizim büyük alimlerimiz söylüyor. Kardeşim onlar mutlaka o Kur'an'dan çıkarmışlardır bunu. Peki hangi ayet getirin? İşte besmeleleri kesilmeyen bir hayvan yenmez. Herkesin ittifak ettiği şey, Şafiler hariç. Deliliniz ne? Getirin bakalım. İşte Mekkeli müşrikler de aynısını yapıyor. Ondan sonra burada gene 144. ayette de Allah-u Teala diyor ki: "Em kuntum şuhada iz vessakumullahu bihada." Size böyle bir görev yüklediği zaman siz de orada mıydınız? Buna şahitlik ettiniz mi? Görev yükleyen bizzat Allah. Falancanın filancanın görüşü değil. Onun için Allah'ın kitabında hiç kim, Resulullah dahil hiç kimsenin görüş belirtmeye hakkı yoktur. Tek yapacağı şey Allah'ın kitabındaki hikmete göre, yani ilgili ayetleri bir araya getirir, oradan çok net bir sonuç çıkar ve ona göre hareket etmektir. Ya ayetleri tebliğ eder, ya da Allah'ın koyduğu hikmet metoduna göre Kur'an'dan hükümler çıkarır. Bir başkası olmaz. Orada mıydınız diyor, değil mi? Yani siz şahit miydiniz? Yanınızda bir bilgi var mı? Bu haram olanlarla ilgili olan. Şimdi aynı şeyi hem haram saydıkları yiyecekler konusunda, hem de işte bu bizim kaderimiz. Eğer Allah istemeseydi biz tutup da melekleri Allah ile aramıza koyup onların vasıtasıyla Allah'a ulaşmazdık diyorlar. Seyegulüllezine eşrekü, müşrikler şöyle diyecekler: Levşâ Allah'u mâ eşrekne ve lâ âbâvne ve lâ harramne min şey. Eğer Allah farklı bir tercihte bulunsaydı kesinlikle biz şirk koşmazdık, babalarımız da. Allah ile araya herhangi bir şey koymazdık. Herhangi bir şeyi de haram kılmazdık. Güzel. Onun için soruyor. Yanınızda bir bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz? İşte aynı şey bugün. Mesela bakıyorsunuz. Sünnilerden hiç kimse müşrik olduğunu kabul etmez. O şirk dediğiniz zaman akla gelen Mekkelilerin put karşısında eğilmesi hayalidir. Başka bir şey yok. Çünkü şirkin ne olduğuna dair şeyler, ilgili ayetlerin üzerinin tamamı kapatılmış. Kur'an'ın en temel kavramı olan şirk, İslam inancını anlatan kitapların konusu bile yapılmamıştır. Konuları arasında bile yoktur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığını ve birliğini herkesin kendi gözlemiyle tespit edeceğine dair açık ayet olduğu halde bunu yeterli görmez o akaid kitapları, yani İslam inançları esaslarını anlatan kitaplar. İspat-ı vacip diye bir bölüm açarlar. Ya kardeşim, buna ihtiyaç yok. Şirki anlatsanız, hayır. Böyle bir bölüm yoktur. Ondan sonra şimdi mesela helal haramlar, az önce de söyledik. O kadar çok haramlar ortaya konuyor ki, halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakladığı, işte geçen hafta okumuştuk, tek haram domuz. Hayvan ismi olarak. Besmele çekme, tek çekme şartı sadece kurban bayramı kurbanı için olmazsa olmaz bir şarttır. Ondan sonra kesen kişinin dini inancı ile ilgili herhangi bir ayet ya da hadiste yoktur. Ama aksi vardır. Tam zıttı vardır. Bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi burada da bu var. Bakıyorsunuz ki bir kader inancı ortaya konuyor. Burada müşrikler bu şekilde düşünüyorlar. Yani Allah benim böyle olmamı istemiştir diye düşünüyorlar da. Ben Müslümanım diyenler aynı durumda değil mi bugün? Daha çok Sünniler, yani Şiilerde bu inanç yok. İşte geçen yani İran'a gittiğim zaman benim açımdan yeni öğrendiğim şeylerden bir tanesi de o. Onlarda kadere iman diye bir şey yok. Mesela işte hemen Nehcül Belaga diye temel kitaplarından bir tanesi vardır. Orada bu konuda Ali radıyallahu anh'a dayandırılan şeyler, ifadeler var. Onları Aydın'dan dinleyelim. Evet.
Dinle ilgili araştırma yapan her şahın evinde bulunan bir kitaptır. Tabi birçok bölümlerinde gerçekten de Kur'an'a uygun, Allah'ın dinine uygun hutbeler vardır. İmam Ali ile ilgili, İmam Ali'nin söylediği sözlerle ilgili. Özellikle de kaderle ilgili de çok Kur'an'a tam tamına uyacak, yani Kur'an'la aynı görüşü paylaşan İmam Ali'nin bu hutbesinde de şöyledir. Yazıklar olsun sana, yani bunu karşısındaki cebri inancına sahip, yani Mekke müşriklerinden kalma bir kader anlayışına sahip bir şahsa söylüyor. İmam Ali diyor ki yazıklar olsun sana. Sen kaza ve kaderin kesin ve mutlak bir şey olduğuna mı inanıyorsun? Öyle mi sanıyorsun? Böyle olsaydı artık sevap ve ceza vermenin bir anlamı kalmazdı ve söz veren de boş yere söz vermiş olurdu. Resulullah'ı da oyuncak olsun mu diye gönderdi? Kitapları da boş yere mi indirmiş? Gökleri, yeri ve onların arasında bulunan varlıkları da batıl ve boş yere mi yaratmıştır? Bu kafirlerin hayalidir. Bu müşriklerin cehennem ateşinden dolayı eyvahlar olsun bu şirk akidesini savunanların. Bununla ilgili yani Mekke müşriklerinin o kader anlayışının Müslümanlardan bazıları iman etseler de onlarda halen temiz o kader anlayışından sıyrılmayan bir sahabeyle de ilgili Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Yani Ömer'le de ilgili bir örnek vereyim mi yoksa hocam? Tamam, madem başladım tabii, devam edeyim. Şimdi bu Ehl-i Sünnet kaynaklarında çokça mevcut bir rivayettir. Ömer'le ilgili. Çoğu insan da bunu biliyor. Buhari'de geçer tıp bölümünde. Ömer radıyallahu anh Şam fethedildiğinde oraya gider. Orduyu teftiş için. Ve orada giderken yolda duyuyor ki, varınca duyuyor ki Şam ehli veba hastalığına yakalanmış. Ve oradan Ömer hemen dönüyor. Döndüğü zaman Ubeydullah İbni Cerrah, bu sahabenin en önde gelenlerinden birisidir ve Ömer'in de yakın arkadaşıdır. Diyor ki, ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Bu zaman Ubeydullah Ömer şöyle tarihi bir cevap verir. Diyor ki, keşke bunu senden başkası söyleseydi. Ey Ebu Ubeyde! Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Ne dersin? Senin develerin olsa da bir tarafı verimli, diğer tarafı çorak bir vadiye inseler ve sen verimli yerde otlatsan develerini Allah'ın kaderiyle otlatmış, çorak yerde otlatsan yine Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın? Diye cevap veriyor. Buradan da gözüküyor ki yani aynı kader inancı Mekke müşriklerinde vardı. Yani Allah Teala da bunu eleştiriyor. Maalesef günümüzün Ehl-i Sünnet mezhebinde de bu inanca sahip insanlar çoktur.
Yani konuştuk. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde kadere iman diye bir şey yoktur. Kader kelimesi tabii son derece önemli bir kelimedir. Çünkü ölçüyü bildirir Allahü Teala. Mesela işte Kamer suresinin 49. ayetinde diyor ki inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yer. Yani bir şeyin bir şeye verdiği güç ve onun için çizdiği sınırlar. Ölçü. Bunun Türkçe karşılığı ölçüdür. Allah'ın ölçüsüz hiçbir şey yok. Bir de şu var yani Allah her şeyin ölçüsünü ayrı ayrı belirler. Allahü Teala'nın bari sıfatı vardır. Yani böyle bir fabrikatör gibi hep aynı değildir. Yani şimdi dış görünüş aynı olabilir ama şey her birinde bir farklılık vardır. İşte o da Allahü Teala'nın bir bari sıfatının gereğidir. Şimdi burada şey yapıyoruz hani bozuk inançlar bulaşıcı hastalık gibidir diye söylüyoruz ya zaman zaman. Yani şimdi siz ne yaparsanız şimdi bir hastaneye bütün sağlıklı adamları yerle şey yapsan, toplasan oradaki hastaya sağlık bulaştırıyor mu bak siz? Sağlık bulaştırılır mı bir hastaya? He? Mümkün değil. Peki binlerce sağlıklı insanın yanında bulundukları yere bulaşıcı hastalığı olan bir kişiyi götürseniz hastalık bulaşır değil mi? Hastalık bulaşıcıdır ama sağlık bulaşıcı değildir. Şimdi bu yanlış inançlar da bulaşıcı hastalıklar gibi. Öyle çabuk bulaşıyor ki insanlar hemen alıyorlar. İşte bakın bu şeylerin inancı, müşriklerin inancı Allah böyle dilemiş. Ezelden böyle. Peki bu ne? Bakın burada da Ömer Nasuhi bilmen. Onun dini bilgiler sualli cevaplı. İstersen buradan soru kaza kaderle ilgili soru cevabı bir oku bakalım neymiş efendim.
Ömer Nasuhi bilmen dini bilgiler sualli cevaplı. Eski 1970
Şehri Başkanı.
1971 basım.
Eski Osmanlı ulemasından. Yani sayfa, Şeyhülislamlık müsevvitlerinden yani müsevvit işte bugünkü müftü yardımcısı gibi diye düşünebilirsiniz. Ama arkasından da Mecelle Tadil Komisyonu üyesi yani yeni bir hukuk yapılanmasında şeyin devletin tüm hukuki yapılanmasının yeniden oluşması için oluşturulan heyetin üyelerinden bir tanesi. O 1926'da bu İsviçre Medeni Kanunu kabul edildikten sonra o şeye kanunla son verilmiştir. Oradaki üyelerden birisi de Ömer Nasuhi Bilmen'dir. Evet.
Şöyle diyor hocam. Sayfa 53. Kader, vücuda gelecek şeylerin zamanını, mekanını, evsafını ve havasını vesaire tafsilatını Allahü Teala Hazretlerinin bilip ezelde takdir ve tahdit buyurmuş olmasıdır.
Ezelde takdir ediyor ve tahdit ediyor. Yani ezelden belirliyor, sınırları çiziyor. Peki müşriklerin müşrik olması ile ilgili sınırlar ezelden çizilmiş olmuyor mu buna göre? Müşrikler hiç mi söylüyor? Ömer Nasuhi Bilmen'in bu sözünü alacak olsak söylemiş oluyorlar müşrikler. Tamam oku.
Kaza da Hak Teala'nın irade ve takdir buyurmuş olduğu şeylerin zamanı gelince onları ilim ve iradesine muvafık olarak vücuda getirmesi demektir.
Bak, önce ezelden takdir ediyor. Ezelden takdir etmesi için bizim de ezeli bir varlık olmamız lazım değil mi? Yani neden Allahü Teala insan suresinde bir insanın ana rahmindeki döllenme zamanına kadar onunla ilgili hiçbir bilgi olmadığını söylüyor. Sadece orada değil, çok sayıda ayette söylüyor. Neye uyuyorsunuz kardeşim siz? Hani bir bilgi var mı çıkarıp gösteresiniz? Evet.
Hocam arkada daha tuhaf bir ifade kullanılmış. Mamafi biz şuna mutekidiz ki, şöyle inanıyoruz ki, Hak Teala Hazretleri herhangi bir şeyin vücudunu lihikmetin irade buyurdu mu, o şey herhalde vücuda gelir. Bilakis herhangi bir şeyin Adem'in vücudunu hikmet-i subhaniyesi müktezâ irade buyurmadı mı da o şey asla vücuda gelmez. Yani Allahü Teala'nın istemiş olduğu şey mutlaka olur. Allahü Teala'nın olmasını istemediği şey kesinlikle olmaz. Kainatta hakiki mutasarrıf, ezeli ve ebedi halik ancak Allahü Teala Hazretleridir. kainatta Allah-u Teala'nın mutasarrıf olduğu, tek mutasarrıf olduğu bir gerçek. Burada bir sorun yok. Müslümanların burada bir problemi yok. Ancak bu ifadelerdeki problemli nokta şurası. Allah-u Teala'nın olmasını istediği şeyin derhal olması demek. Açınız Nisa suresinin 23. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, Allah-u Teala sizlerin iman etmenizi istiyor. O zaman bütün insanlığın derhal iman etmesi gerekir. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sizin iman etmenizi ve kendinizden öncekilerin yollarına gitmenizi ister, iletir. Yine ifadedeki problemde bir diğer noktada şurası. Allah-u Teala bir şeyin olmamasını istediği zaman, olmasına mani olduğu zaman o şey kesinlikle vücuda gelmez. O zaman kafir olanların tamamı Allah-u Teala'nın iradesine karşı bir irade ortaya koyup o olmasını istememesine rağmen oldurmuş durumdalar. Yani Allah-u Teala Firavun'un kafir olmasını istemiyordu ama o yine de Allah-u Teala'nın iradesini kırarak oldu. İşte bu bütün bunlar şa'e fiiliyle erade fiilinin birbirine karıştırma sonucu ortaya çıkıyor. Bunun pratik sonucu olarak meallerde de Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ondan sonra ortaya çıkan kargaşayı, kafa karışıklığını çözün, çözebiliyorsanız.
Şimdi orada Allah'ın iradesi için ne demişti?
Allah-u Teala bir şeyi irade ettiği zaman o herhalde meydana gelir.
Şimdi bu da şimdi büyük İslam ilmi hali. Allah Teala'nın irade buyurduğu şey mutlaka olur diyor. İrade ederse kesinlikle olur. Peki şimdi az önce Fehmi'nin söylediği ayetleri okuyayım size. Diyor ki Allah yüreği mutlaka olursa Allah'ın iradesine muhalif irade olabilir mi?
Olamaz.
Mümkün değil. Mutlaka olacak çünkü. Diyor ki Allah yüreğidullahu liyübeyyine lekum. Yüreğidu irade Arapçadır. Onun için hemen Arapçadan dilimize geçmişti. Yüreğidu Allah irade eder. Mesela buradaki bu mealden okuyayım size. Ki mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in mealini getirsene. Masanın üzerinde sen getirsene Ömer Nasuhi Bilmen'in mealini. Oradan okuyalım. Şimdi o gelene kadar yuridullahu liyübeyyine lekum. Allah sizin için her şeyi ortaya çıkarmak ister. Ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Sizden öncekilerin sünnetlerine yönlendirmek için. Sünnet ne? Allah'ın koyduğu yani, doğru yol olmuş oluyor. Yani nebilerin gittiği yol. O yola yönlendirmek ister. İrade eder. Şimdi Allah'ın iradesi mutlaka olur dediğine göre irade ne olma? Herkesin mümin olması gerekmez mi? Değil mi? Başka yolu var mı? Ve yetûbe aleykum ve tevbenizi de kabul etmek ister. O zaman herkesin tevbe etmesi söz konusu olur. Zaten o yola girdiyse niye günah işlemez ki tevbe etsin? Tevbenin de bir anlamı yok. Ondan sonra vallahu alimun hakim, Allah-u Teala her şeyi bilen ve kararlar doğru olan. Arkasından vallahu yuridu en yetûbe aleykum. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Peki az önce sordum, Allah'ın iradesine muhalif irade var mıydı? Buraya göre olamaz değil mi? Ve yuridullezine yettebiûne şehavat. Arzularını irade ederler. Bu Allah'ın iradesine ters. Entemilu meylen azîme. Büyük bir sapıklıkla sapıktasınız. Yuridullahu yukhaffifu ankum. Allahu Teala sizin görevlerinizi hafifletmek ister. Ve hulikal insanu daifa, insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Masa üstünde, masanın üstünde. Ha bu mu? Ha, yok. Bir yeşil vardı. Ömer nasıl bilmem. Neyse, tamam. Önemli değil. Elmalıdan okuyayım. Fark etmez. Çünkü aynı şeydir. Hatta şuradan okursam da İyi olur. Neyse sen o zaman söyleyeceklerini söyle de ben de o arada bulayım o Ömer Nasuhi'yi.
Şimdi kader inancının kabul ettiğiniz zaman bu gelenekte anlatıldığı üzere Allah-u Teala her şeyi ezelden planladı, çizdi, tahdit etti ve Allah-u Teala'nın olmasını istediği şeyler meydana geliyor. Şimdi bunun meallere yansıması olduğu gibi bizim sufi gelenek içerisinde de tasavvufi gelenek içerisinde de bir takım yansımaları, etkileri olacak. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz kitap Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuşeyri Risalesi. Semerkant yayınlarından çıkmış. Şimdi burada Allah'ın veli kulları hakkında bir takım bilgiler verilirken şöyle deniyor. Sayfa 646. Velilerin rütbe ve derecesine gelince, hiçbir zaman veli peygamberlerin rütbesine ulaşamaz. Önce sizin kabul edebileceğiniz şeyleri söylerler zaten. Doğru. Bir adam ne kadar çalışsa çalışsın Allah'ın elçisi olamaz. Sonra şöyle devam ediyor. Velinin manası nedir? Veli kelimesi meful anlamı da taşır. Buna göre. Manası Allah-u Teala'nın sürekli olarak kendisini himaye ve korumasına aldığı, kendisini isyan haline düşürmediği, onu taatlerde muvaffak edecek özel yardımını hiç kesmediği kimse demektir. Şimdi veli neymiş? Allah-u Teala tarafından korunduğu için günah işleyemeyen bir kimsedir. İstese de yapamıyor yani. Çünkü Allah-u Teala bunu özel himayesine almış. Peki bunun sonucu nedir? İkinci soru. Veli peygamber gibi günah işlemez mi? Şöyle cevap veriliyor. Peygamberlerin hiç günah ve kusur işlememesinin vacip olduğu gibi önce Allah'ın elçilerini günahsız gösteriyor. Çünkü onlar günahlı olursa günahsız bir tarikat şeyhinin hiçbir karizması olmayacak. Günahlı bir tarikat şeyhinin hiçbir karizması olmayacak. Dolayısıyla önce onun tanrılaştırılması gerekir. Veli de bu halin vacip olduğu söylenemez. Yani tamamen Allah tarafından korunmuştur diyemeyiz. Ancak velinin Allah tarafından korunduğu söylenir. Allah o peygamberini koruduğu gibi korumaz ama onlar da Allah tarafından korunurlar. Bunu netleştirmeye götürüyor bu sefer. Cüneyd-i Bağdadi'ye ey Ebul Kasım, veli zina gibi kötü bir iş yapar mı? Diye sorulunca, lütfen cevabı dikkatle dinleyin. Hazret bir müddet başını öne eğip düşündü. Sonra başını kaldırarak şu ayeti okudu. Allah'ın her işi takdir edilmiş, hükmü verilmiştir. Yani takdir edilmişse onun da başına gelir. Veli günah işlemez, işlese bile Allah'ın takdiriyle yapmaz, mesul değildir. İşte peki, peki bu zihniyetle tasavvuf ve tarikatlardaki affedersiniz cinsel sapıklıkların ardı arkası kesilir mi? Bakınız bundan bir müddet önce bir ilimizde müritlerine en ahlaksız muameleler yapan şahsı mahkemeye verdiler. Hocam müritleri şeyhlerini öyle bir savundular ki adam beraat etti. Bizi diyor cennete götürecek bu adam. İnanmakta zorlanacaksınız. Ben mahkemelerini okudum. Adam eşini götürüyor, birine ahlaksızlık yapıyor. Kapıda kendisi bekliyor. Bunlar yazıyor hocam. Ne yazık ki böyle. Ben diyor bunu biliyorum. Arkadaşını götüren, dostunu götüren, memle yapan. Sonuçta diyor biz cennete gideceğiz. Bu adam Allah'ın takdirini yerine getiriyor. Dolayısıyla bu kadar hani her defasında aynı konu açılıyor. Her defasında niye aynı şeyleri söylüyorsunuz? Ama konuşulmadığı için bu hale geldi zaten. Hocam o konuyu açmışken hemen şunu da bitireyim müsaadenizle. Şimdi kader konuşmak günah mı? Konuşmazsanız böyle oluyor. Konuşacaksınız. Konuşulmadığı için böyle oldu zaten. Kader konusunda bir soru sorduğunuz zaman bu konuyu açmayın. Günahtır, sırdır, kimse bilmez. Bunu söyleyenlerin kitaplarına bakın ağzına kadar doludur. Kader konusunda konuşmak günahtır da o kadar hadisi niye rivayet ettiniz? Bu ayetleri niçin tefsir ediyorsunuz? Bu konuyu açıyorsunuz ve bir türlü yorulmak bilmeden konuşuyorsunuz. Allah'ın elçisi İbrahim aleyhisselam Allah'ım ölüleri nasıl diriltiyorsun diye ahiret günü hakkında soru soruyor, sorun olmuyor. Ve Allah-u Teala bize onu örnek gösteriyor. Siz kader hakkında konuşamazsınız.
Yok, Allah soruyor. Müşriklere diyor ki bir bilginiz varsa çıkarın.
Oraya geleceğim hocam. Yani Allah-u Teala diyor ki yanınızda bir bilgi varsa hadi bunu ortaya koyun. Allah-u Teala'nın tartışmayı açtığı bir konuyu Allah'ın elçisini yasaklamış olması düşünülebilir mi? Allah-u Teala bu işin bu suali mukadderdir. Kıyamet kopana kadar bu sorular sorulacağı için Allah-u Teala bununla ilgili ayetleri Kur'an'a koymuş. Siz konuşamazsınız diyorsunuz. Neden? Çünkü gizlenmek istenen bir şey var. Bu konu konuşulursa gerek Şia'nın, gerek Hristiyanlığın, gerek Sünni dünyanın, gerekse diğer dini geleneklerdeki hurafelerin tel tel döküleceği malumdur. Siz Allah tarafından korunmadınız. Allah-u Teala sizi özel yetkilerle buraya getirmedi. Her haltı yiyip de Allah böyle takdir etti diyemeyeceksiniz. Bu yüzden bu konuyu konuşmayalım. Bakınız bunun bir etkisi de hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Paulus ne diyor mektuplarında? Çok uzatmayacağım. Romalılara mektupta ne diyor? Başınıza gelen her bir iktidar Allah tarafından takdir buyurulduğu için itaat etmek zorundasınız. Şimdi başına gelen iktidar Allah tarafından geldi. Başına gelen tarikat Allah tarafından geldi. Şeyhini bilmem efendim Allah yönlendirdi. Bu adam bir yön ahlaksızlıkları yaptı. Bunun sebebi nedir? Kader inancını konuşmayın. Biz çarkımızı döndürelim. Böyle bir saçmalık olur mu Allah'ın
yani bizim yanlışlarımız ortaya çıkmasın.
Bizim yanlışlarımız ortaya çıkmasın. Bu mekanizmayı Allah... Biz rahat rahat Allah'a iftira atalım. Siz de bize karışmayın. Bütün mesele Bütün mesele bundan ibaret. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş olduğu ayetlere bak. Elem ta'lem diyor. Bilmiyor musunuz? Elem tara, görmüyor musunuz diyor. Ayetlerin sonunda Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır diyor. Allahü Teala'nın bilmemizi, görmemizi istediği bir şeyi, Allah'ın elçisi bunu konuşmayın. Yasaktır, günahtır. Her kitabın sırrı vardır. Bu da bilmem kaderin sırrıdır. Ben bununla emrolunmadım. Buna gönül böyle şeyler söylemiş olabilir mi? Bunların tamamı sonradan uydurulmuş. Sonradan İslam dini şeylerdir. Son olarak şunu söyleyeyim. Kendi eserlerini, kendi yazdıklarını Resulullah'a onaylatmayan bir tane tarikat şeyhi var mı? Yani bir tanesi kendi kitabı için bu bana Allah'tan gelmedi diyor mu? Peygamberden onaylatmayan bir tane var mı? Yok. İşte eskiden çok yakın tarihimizde başbakanlarımızdan bir tanesi görevi bıraktı. Ama geldiğinde bir tanesi demişti ki onu Resulullah görevlendirdi. Resulullah seçti. Sonra biraz kuzulayıp bakıyorsunuz ki aslında bütün tarikatın şeyhlerini Resulullah görevlendirmiş. Hepsi soyunu oraya götürüyor. İşte bunların hepsi bir Allah bizi koruyor. Yok kader diye bir inanç vardır. Bu arkasına saklanmak bu bir zırhtır. Buna inanmayın. Bu konuyu deşin. Deştikçe de bu sapıklıkların deşifre olduğunu görün ve bu saçmalıklardan uzak durun. Yani benim özetle söyleyebileceklerim bu.
Şimdi burada hani Şia ile ilgili evet gerçekten bu anlatılan Aydın Hoca'nın okuduğu Ali radıyallahu anh'ın sözleri hiç itiraz edilebilecek şeyler değil ve Nehcül Belaga'da geçen bir sözler. Doğru söylüyor. Sizin dediğiniz gibi kader inancı varsa Allah niye elçi gönderir, niye kitap gönderir, niye emir verir, niye yasak koyar, niye şöyle yapar, niye böyle yapar? O zaman şey, tabii bunu bir inanç haline getirdikleri için şeyler, sünniler düşünemiyor da insanlar. Tam böyle insanlar robot haline getiriliyor. Robot haline getirilince isteyen istediği gibi sömürebiliyor Müslümanlar. Paramparça oluyorlar. Şimdi dedik ki Şiiler böyle. Güzel. Güzel de al birini vur öbürüne. Yani ne farkı var ki? Yani birisi bir yerde, birisi bir başka yerde. Mesela şeyde Muhammed Rıza El-Muzaffer Akaidül İmamiye yani Şia inançları diye bir şey var. O kitapta şöyle geçiyor. Bunlar da imamlarını ilahlaştırıyorlar. Yani imam, 12 imam. Arkasından da tabii şeyler var. Onları takip edenler de onlar gibi bir takım özellikler de gösteriliyor.
Kader üstü varlıklar yani.
Tabii. Kader, onların ölçüleri farklı. Bakın şimdi imamın İlahi hükümlere, ilahi marife, bütün bilgilere sahip olması. Yani onlar, imamlar her türlü bilgiye sahip oluyor. Peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır, miras olarak alıyor. Bilgiyi, o bilgiye sahip olarak doğuyor. Yepyeni bir şey hakkında da imam, Allah Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetiyle ilham yoluyla gereği gibi hükmeder. Mesela hayatında hiç bilgisayar nedir, internet nedir bilmiyor olan bir imama sorsan ki ya şu anda internette kesilme var ya nedir? %100 doğru cevabı verir. Hiç düşünmeden. Hiç düşünmeden cevabı verir. İşte daha önce de burada anlatmıştım. İşte geçen de ölen İskender Evrenosoğlu. O daha yeni ortaya çıktığı zaman onu İstanbul'a çağırmıştım. Eskiden fetva kurulunda başkan olduğumuz için çağırdık mı herkes büyük bir iltifat sayar koşa koşa gelirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes bizden kaçıyor. Bunu dediğim yanlış hatırlayabilirim ama yani Turgut Bey başbakandı. 80'li yıllar oluyor. Evet, 80'li yıllarda.
81-2 gibi çıktı hocam işte orada zaten. O aralarda çıktı. Efendim,
öyle miydi? Tamam. Tamam. Neyse, çağırdım. Ona dedim ki sen Kur'an'ı bilir misin? Şeylerle beraber etrafındaki o tarikatının büyükleriyle beraber.
Ümmetiyle beraber.
Heh. Yok, tepeleriyle, şeyle. Dedim, sen Kur'an'ı bilir misin dedim. Yani okuyabilir misin? Şu bir Kur'an-ı Kerim versem okuyabilir misin? Yok dedi, okuyamam. Elif'i bilmem ama dedi, Kur'an'ı bilirim. Nasıl biliyorsun dedim. Ehli zikre Allah. Sorun demiyor mu? Bilmiyorsanız ehli zikre sorun diyor ya. Ehli zikir kim oluyor dedim. Biz oluyoruz dedi. Çok alçak gönüllülük tabii. Peki ne soracağız sana dedim. Ne istersen sorun, her şeyi. Sınır yok bak buradaki gibi. Dedim ya İskender Bey, şurada bir videomuz var. Açıyoruz. O zamanın yani 80'li yılların videolarını düşünün. Resim hep kayıyor ya. Ne yapalım dedim. Ben elektronikçi miyim dedi. Ha yani onu bilmiyorsun değil mi dedim. Dedim ki ya camiye gidiyoruz, millet namaz kılıyor. Secdede ayaklarını yukarı kaldırıyorlar. Bunlar namaz oluyor mu? Onu hocalara sorun. Onu da bilmiyorsun. Peki sana ne soracağız dedim. Yani şimdi bakın burada ne diyor. Az önce Fehmi de söyledi. Yani bir kutsallaşma. Peki kardeşim. Evet burada kadere imanı kurmuşsun. Muhteşem bir şey. Peki bu ne? Bak tekrar okuyayım, dinleyin bakın. İmamın ilahi hükümlere, ilahi marife, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın bilgilerine, bütün bilgilere sahip olması, peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yani o önceki imamdan bu miras alıyor bilgiyi. Yepyeni bir şey hakkında da imam, Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle, ilham yoluyla gereği gibi hükmeder. O şeyi künhüyle anlar, tüm ayrıntılarıyla anlar. Bir şeye yönelirse, onu bilmek dilerse, o şey hakkında ancak gerçeği bilir. Yanılmaz, şüpheye düşmez, bu hususta akli delillere yahut belletenlerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Bilgisi ikza edince daha da derinleşir, daha da ziyadeleşir. Herhangi bir yerden öğrenmeye ihtiyacı yok. Bunu da zaten açıkça söylüyorlar. Şimdi görüyor musunuz? Bakın. Al birini vur öbürüne. Siz geçen hafta da söylemiştim. Orada bana dediler, sen sünni misin? Aman aman Allah'a sığınırım dedim. Ben sadece Müslümanım dedim. Allah-u Teala bize Müslüman adını veriyor. Müslim adını veriyor. Ben ona teslim. Ne sünniyim ne şiiyim. Aynen şunu söyledim onlara. Ki bu tepe adamları yani sıradan halk değil. Şii ve Sünni mezheplerin tamamı batılda tam bir ittifak halindedir. Hakta ihtilaf etmişlerdir. Hiçbirisi ağzını açamadı. İşte görüyorsunuz bakın. Ne güzel diyorsunuz. Kadere inanma yok. Peki bu ne? Ondan sonra da diyorlar ki efendim bizim imamlarımız asla hata etmez. Günah işlemez. Ona da ne deniyor? Masum. Masumlar derler. Orada bir yerde de şu ayeti okumuştum bak şimdi. Şeyde 39. sure Kur'an-ı Kerim'in 65. ayet. Orada Allah-u Teala Resulullah için ve bütün nebiler için şunu söylüyor. Tabii nebiden üstün göremiyorlar. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de bakarsınız ki İsrailoğulları nebilerini öldürüyorlar diye ayetler geçer. Gerçek öldürme değildir. Onların nebiliğini öldürmedir. İtibarlarıyla oynamadır. Şimdi mesela burada diyor ki Allah-u Teala Mer 65. ayette وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ya Muhammed sana şu vahyedildi. Senden öncekilere de. Evet. لِاِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele şirke düş. Bütün yaptıkların yok olur gider. Bize Nebilerin isme sıfatını hep öğretiyorlar. Yani ne de Allah tarafından, yani ufak tefek hataları olur ama büyük günah işlemezler değil mi? Hep böyle öğrettiler. Peki şirkten daha büyük günah var mı? Peki şirke düşme ihtimali yoksa Allah böyle der mi? Bak, bak sana diyorum ya Muhammed ve senden öncekilere şu vahyedildi. Hele bir şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Ve le tekûnenne minel hâsirîn, sen kesinlikle kaybedenlerden olursun. Yani nebi olmak garanti altına almıyor insanı. Peki Muhammed Aleyhisselam garanti altında değilse, peki bu Şia imamları garanti altında olur mu?
Şia'ya göre hocam imamlar imtihan edilmezler.
Tabii. Edilmezler, şey yapmazlar. İçer. Ben bu ayeti de okudum onlara.
Tevhide de aykırı.
Her şeye aykırı. Her şey, ya bunlar ilahlaştırılıyorlar. Ama ilahlaştırma işi Şia'da değil sadece. Ehl-i Sünnet'te de aynı. Ne farkı var ki yani? Şimdi bakın Allah'ın müşriklerin inancı diye tanımladığı şeyi getirir de Ehl-i Sünnilere iman esası diye öğretirseniz bunu öğretenler kendilerini ilahlaştırmış olmuyor mu? Ne farkı var yani? Onun için gerçekten mesela ben orada da onlarda da gördüm. Hakikaten bu çıkmaz sokaktan kurtulma iradesi onlarda da var. Türkiye'de de var Allah'a şükür. İnşallah olmasa siz bu akşam bu dersi dinlemeye gelmezsiniz. Dünya kadar insan da internet üzerinden takip ediyor. Şimdi şeyden az önce Ömer Nasuhi Bilmen'den dedim şeyde buradan açtım şeyini onun mealini. Bakın bu Nisa suresinin 26. ayetine nasıl mana vermiş. Allah Teala sizlere açıklamak ve sizleri sizden evvelkilerin yollarına erdirmek ve sizleri tevbeye muvaffak kılmak diler. Allah'ın dilediği şey ne olurdu?
Kesinlikle
olurdu. O zaman tevbeye muvaffak kılmak, sizden öncekilerin doğru yoluna girmek kesin değil mi buna göre? Ya kardeşim sen bu meali yapan bir kişi olarak sen onu nasıl yazarsın oraya? Çünkü ezber. Bilgiler ezber. Şimdi baksanıza yani her gene sık sık söylüyoruz. Allah-u Teala namazı benim kitabımı anlamak için kılın diyor. Ya siz çok iyi Arapça bilseniz bile bugünkü İmamların okuduğu ayetler, hatta Arapların okuduğu ayetleri bile anlayamazsınız ya. Mesela sizden birisine desem ki selamun aleyküm, hemen ne yaparsınız? Aleyküm selam. Hadi esselamu aleyküm desem, aleyküm selam. Ama esselamu aleyküm dediğim zaman ya bunda da hiç ses yokmuş dersin. Bu ne biçim ya? O biraz daha uzatması lazımdı. Mana hiçbirinizin aklına gelmez yani, değil mi? Kur'an okuma şu var. Gerçekten her şey birbirine karışmış vaziyette. Peki sen başka şey var mı söyleyeceklerin? Ne?
Dediniz ya Mekke müşriklerinin kader inancını Ehl-i Sünnet'te de sirayet etmiş. Şimdi Kur'an'da bulamadıkları bu kader anlayışını maalesef Kur'an'ın dışındaki kaynaklara empoze ederek oraya yazarak, yani özellikle hadis külliyatına yazarak, çok ilginçtir hocam. Şuna inanan akli selim bir insan olabilir mi? Yani ne diyor bakın, Kur'an-ı Kerim'de bulamıyorlar. Yani insanın fiiliyle ilgili hiçbir kelimede kader, Allah-u Teala kader ifadesini kullanmaz. Bir kul bir işi yaptı mı işte kaderi budur diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade bulamazsınız. Bu insanın kaderi buydu diye, bir Allah'ın yaptıklarıyla ilgilidir kader kelimesi yani. Ve kulle şeyin taktan ölçüle.
Yani, evet. iyiliğin ölçüsünde koymuş, kötülüğün ölçüsünde koymuş. Hayri ve şerri minallahi teala. Doğru. Yani kader ve bil kaderi diyor. Yani bir hadis rivayet ediliyor ki öyle o kadar güçlü bir hadis değildir. Zayıf bir hadistir ama olsun. Ve bil kaderi kadere de. Hayrihi kaderin hayrısı ve şerrihi kaderin şerri. Yani hayrın ölçüsünde, şerrin ölçüsünde ölçüde Allah tarafından konmuştur. Buna bir problem yok. Yani sistemi koyan o. Yani kanunu koymuş. Şunu yaparsan hayır, şunu yaparsan şer. Zaten İnsan suresinde inna hedeynâhu sebîl, imma şâkiren ve imma kefûra. Ona yolu gösterdik. İster şükreder, doğru işler yapar. İster nankörlük eder, yanlış işler yapar. İki yol. Burası doğru, burası yanlış. Hangisine gidersen git.
Evet. Ama maalesef bakıyoruz ehl-i sünnetin kader anlayışında insanın yaptıklarına kader anlamı veriyorlar. Yani alın yazısı anlamı veriliyor. Yani kulun fiiliyle ilgili değil ki bu. Yani takdir etmek, yani kader anlayışı. Şimdi ne diyorlar? Bakın iki tane hadis okuyacağım. Bunlar çok önemli. Yani akli selim insan buna inanır mı? Yani bunlar hadis kaynağı olarak İslam dininde kader inancını inanması gerekilen şeyler diye söylüyorlar. İyi insan annesinin karnındayken iyidir. Kötü insan ise annesinin karnındayken de kötüdür. Ya
bunu hadis olarak bize söylüyorlar. Evet.
Bir de Allah bir insanın kaderini annesinin karnındayken, ona ruh verirken yazıyor. Eğer Allah birini cehenneme yazmışsa, yaşadığı müddetçe iyilik yapsa da, ömrünün sonuna kadar kötülük eder ve sonunda cehenneme gider. Allah yani bu yüce varlığı, Rahman'ı ne hale koyuyorlar? Yani bu kaynaklar, yani Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarını hadisle bize aktarıyorlar. Ve bize bunu inandırmaya zorluyorlar. Ve bu da oluyor imanın 6. şartı. Kaderi iman. Böyle bir şeye inanırsanız ne olursunuz? Yani böyle bir Allah mı olur dersiniz? Ben anne karnındayken kötüymüşüm, kafir olarak yaşayacağım ve kafir olarak öleceğim. Böyle bir Allah inancını size aktarıyorlar. Aslında maalesef bugün inanç da böyle.
Ana ilgili fekadderehu var. Halakahu fekadderehu thumme sebil yesserehu thumme amatehu feakbara şeyde Abese suresinde var. Şimdi kaddere yani kaderini belirlemek ne demek? Ölçüsünü belirlemek. Allah-u Teala bu ölçüyü ilk döllenme sırasında belirttiğini ifade ediyor. Orada işte erkeğin spermi kendi gücüyle rahim ağzına kadar gidiyor. Kadının yumurtası kendi gücüyle rahim ağzına kadar gidiyor. Orada bir şey yapıyor, birleşme oluyor, döllenme oluyor. O döllenme olmasının o safha içerisinde Allah kişinin ölçülerini belirlediğini söylüyor ayetlerde. فَقَدَّرَهُ Şimdi siz orada ayetin anlamını bozulduğun zaman Allah o zaman adamın kaderini belirledi. Tamam kaderini belirledi, ölçülerini koydu yani. Kişinin ölçülerini koydu. Ama işte bu bir işte tahrif buna diyorlar. Yani anlam ayetin anlamını bozma konusuna tahrif diyor. Onu bir şey yaparsın. Bu şey mi? En'am suresi mi? Bakın şimdi biz En'am suresinin bu şeyini ayete meal verdik. Müşrikler böyle diyecekler. Şimdi şu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en son yayınladığı Kur'an mealidir. Bu şey, gerçi bu eski baskı da bunun son Diyanet olarak yani Diyanet Vakfı olarak yayınlanıyordu. Şimdi şuradan şu 148-149'u şöyle ben şöyle bir yavaş yavaş benim bile anlayacağım şekilde bir oku bakalım. 148-149'un mealini. Şimdi dinleyin bakın.
Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar.
Bakın şimdi peygamberlerin kelimesini sokuşturdu oraya. Halbuki peygamber diye bir şey orada yok. Peygamberlerini yalanlamayla Allah dileseydi biz şöyle olurduk demenin arasında bir alaka kurabiliyor musunuz? Araya bir kelime sokuşturmuşlar ki Onun öncesinde hiç peygambere iman, peygamber yalanlamayla alakalı en küçük bir işaret yok. Yani Kur'an'ın ayetleri nasıl saptırılıyor, bu vesileyle de görmüş olun. Hani insanlara meal okuyun diyoruz. Ama yani okuyacak meal de yok ya. Tefsir okuyun desen okuyacak tefsir yok gerçekten ya. Yani tefsirlerin hepsi aynı manada. Evet. Ha şey var, bir Şia tefsirine bir baktım gelmeden önce. Onlar doğru mana vermişler bu ayeti. Onlar diyor ki işte eğer Allah ol diye emir verseydi, kafir ol diye emir verseydi, kafir olmaman, müşrik ol deseydi olmaman mümkün değil. Tamam, doğru. Gerçekten manası o. Ama Allah öyle bir emir verecekse kitap da göndermez, nebi de göndermez. Yani bu yalan diyor Allah. Böyle bir şey yok. Ama burada şimdi tekrar oku, dikkatle dinleyin.
Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilginiz var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve sadece yalan söylüyorsunuz. 149. ayet. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
Peki. Putperestler yalan mı söylemiştir? Bir daha dikkat edin bakın. Putperestler yalan mı söylemiş? Bak, de ki doğru bilgi Allah'ın katı, Allah'ındır, evet. Bir daha oku.
Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
Yalan mı söylemişler putperestler?
Hı? Diyorlar ki hocam, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Bir sonraki ayette diyor ki Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
Peki o zaman haklı değil mi adamlar? Yani ayetleri ne hale getirmişler? Bak, kader inancını işte Kur'an'a yerleştirebilmek için kelimelerin anlamını bozmuşlar. Bunu defalarca burada anlattık. Yani burada orada şae fiili var. Şey yapmak. Şey ne? Türkçe'de şey kelimesi, şey kelimesinin ifade etmeyeceği bir şey var mı? Her varlığa şey denir. Ha, insanlar Allah'a şey demezler çünkü hafif Türkçe açısından biraz zordur. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine de şeydir. Yani şey çünkü varlık demektir. Tamam mı? Şae de varlık haline getirmek demektir. Neyin varlığı? İşte elle tutulan, tutulmayan değil mi? Yani her şey imanda bir varlıktır. Küfürde bir varlıktır, şirkte bir varlıktır. Velev şâallâhu mâ eşrekna. Allah bizim şirki bizim içimizde var etmeseydi biz şirk müşrik olmazdık demiş oluyorlar. Dolayısıyla onu var eden Allahü Teala. Böyle olunca da tıpkı mesela işte ben erkeğim, şuradakiler hanım. Onlar isteseler erkek olabilirler mi? Ben istesem hanım olabilir mi? Mümkün. Aynen onun gibi. Çünkü şey derken, beni şey yaparken beni erkek yaratmış Allah. Onları şey yaparken hanım yaratmış. Bitti. Bizim bir irademiz yok. O zaman birisinin erkek olmasının onun için bir artı değeri var mı? Birisinin kadın olmasının bir artı değeri var mı? İmtihanda nasıl başardığımıza bağlı, o kadar. Çünkü kim imtihan edecek, kim başarırsa o artı değeri oradan almış olacak. Hazır bulunandan değil. Ama bakın burada böyle diyor. Bir de istersen 16. ayetin 93. ayetini oku. 16. surenin 93. ayetini oku. Yani beni esas rahatsız eden şu. Ya biz bunu yani 10 yıldan 15 yıldan fazladır bunu anlatıyoruz. Ey Diyanet, ben burada sizin yanlışınızı çok açık ve net olarak söylüyorum da benim yanlışımı siz niye söylemiyorsunuz? Ne oluyor? Bu kadar ilahiyat fakültesi var. Biz hepinizin yanlışını biz söylüyoruz da benim bir yanlışım varsa siz ortaya çıkın söyleyin. Söyleyin ya. Hadi oku bakalım. Yani bunlara doğru demek mümkün mü? Oku bakayım.
Nahl suresinin 93. ayeti. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutacaksınız.
Hadi bakalım. Allah dilediğini saptıracak. Dilediğini de yola getirecek. Bir de yaptıklarımızdan sorumlu olacağız. Bizim ya şimdi Allah mesela beni erkek yarattı. Şu karşımda oturanlar da hanım yarattı. Ben şimdi erkek olduğum için sorumlu olacağım, öyle mi? Niye erkek oldun? Böyle bir sorumluluk olur mu? Ya da bunu mesela siz hanımsınız. Hah, tamam, siz yaşadınız. Bravo. Tamam da hanım olmak onların elinde miydi? Yani bakın, yani sen orayı bir daha oku istersen.
Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.
Evet. Hadi buyur. Yaptıklarınızdan muhakkak sorumlu tutulacaksınız. Hem dilediğini saptıracak hem sorumlu tutulacak. Peki bu söze, yani yeryüzünde böyle saçma bir söz söyleyen bir insan çıkar mı? Olur mu böyle bu kadar saçma söz? Bu Allah'ın sözü. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Yani siz kader inancını milletin içine yerleştirmek için Allah'ın kitabını berbat bir hale getirmiş. Böyle bunu yapana Müslüman denir mi?
Anne karnındayken kafir olarak yaratacak. Sonra yaptığından sorun, niye kafir oldun diye soracak. Az önce hadis diye aktardıkları gibi.
Bir başka hadiste de dedi ki kişi Müslüman doğar sonra anası babası onu saptır. Yani anasının karnında kafirdi.
İyi ya, yani işte yani her defasında söylüyoruz, gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Allah-u Teala yardım etsin. Ama öte yandan Allah-u Teala kesinlikle sizi imtihan için yarattım. Ben sizin içinizden doğru yapanları bilene kadar, yanlış yapanlarını bilene kadar sizi imtihan edeceğim. Mutlaka yapacağım. Yani Allah bilmeden cennete gireceğini mi zannediyorsunuz diyor. Yok efendim, Allah bilmez olur mu? Bir de şimdi bize cevap veremiyorlar. Yaptıkları tek şey iftira. Yok efendim demişmişiz ki Allah gaybı bilmez. Gayb ya. Gayb ne? Gayb Allah bilmez de kim midir? Allah için gayb diye bir şey var mı? Benim için var. Demişiz ki Allah geleceği bilmez. Ya nasıl bilmez? Her şeyi planlayan, yaratan nasıl bilmez? Ama Allah bizim gelecekte yapacaklarımızı önceden planlamadığı için, imtihan ettiği için onu bilmediğini kendisi söylüyor. Biz Allah'a inanarak bunu söylüyoruz. Şimdi sizin bilir dediğiniz Allah, Allah'a bunlar, şimdi bu ayetlere bu manayı verenler, şimdi Allah'a alim mi demiş oluyorlar, zalim mi? Ne demiş oluyorlar? Zalim demiş oluyorlar. Yani kelimelerin manalarını tamamen bozmuşlar. Şimdi şu ayetleri bitireyim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala hani 140 yani doğru manasını vereyim. Seyekullezine eşreku. Müşrikler şöyle diyecekler. Levşe Allahu ma eşrekna. Allah farklı bir tercihte bulunsaydı, yani bizim şu anda olduğumuz gibi değil de başka şekilde olmamızı tercih etseydi, ma eşrekna, biz şirke düşmezdik. Ve la abana, babalarımızda. Ve la harramna min şey, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Şimdi Allah-u Teala diyor ki kezalike kezzebellezine min kablihim. Ki onlardan önce de bu şekilde yalana sarıldılar. Şimdi bunda birkaç kere tekrarladım ama bunları tekrarlamakta fayda var. Hakikaten Kur'an-ı Kerim yani Arapça konusunda bile, Arap dili konusunda öyle yanlışlar yapmışlar ki. Burada kezzebe fiili var. Hep yalan, yalanlama anlamı verirler kezzebeye. Halbuki Arap'ta bu kelimenin üç türlü kullanışı var. Yani birisi şey yapar, geçişli olarak kullanılır. Birisi geçişsiz olarak kullanılır. İki tanesi geçişli kullanılır. Birisi geçişsiz kullanılır. Geçişli kullanım şekillerinde de farklılıklar vardır. Yine şeyde defalarca anlatmışımdır. Tekrar edeyim. Medine'de üniversitenin hocalarıyla konuşuyoruz. Bu Kur'an'da kezzebe, kezzebe bihi ve kezzebehu şeklinde üç ayrı kullanım var. Siz bunlara nasıl mana veriyorsunuz? Üçüne de aynı. Üçüne nasıl aynı mana veriyorsunuz? Dedim, olur mu böyle bir şey? Arap dilinin kurallarını onlara anlattım. Dedim, öyle şok oldular adamlar. Kezzebe çok yalan söylemek. Kezzebe bir şeyin karşısında, mesela ayetler karşısında yalan söylemek diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra kezzebehu, onu yalancı saymak. Birisini yalancı saydığınız zaman haklı olabilirsiniz, değil mi? Adam yalan söylüyordur. Ama yalan söyleyip çok yalan söylediğin zaman siz haklı olmazsınız. Allahü Teala bütün kafirlere yalancı demiştir. Çünkü gerçeklerin üstünü örtüyor, örtmediğini söylüyor. Bile bile yani yapmış oluyor. Ama bütün buralarda bu ayetlerin anlamları hep kayboluyor. Kafir nedir? Müşrik nedir? Mümin nedir? İslam aleminde hiç bilinmez bunlar yani. Efendim, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan kafirdir. Ya Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir adam mı var yeryüzünde? İblis inanmıyor mu? İnanırsa mümindir. Yani gerçekten bu din öyle bir hale getirilmiş ki işin içinden çıkamazsınız. Devam ediyorum şimdi buradan. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوا لَنَا. Elinizde bir bilgi var mı, çıkarırsınız bana? Çıkarır. Bugünkü sözlüklere baksalar çıkarır. Hayır, bir az sonraki ayete bakar bir çıkarır. Diye bak, sen diyorsun. Ben dileseydim hepinizi mümin yapardım diyen sen değil misin? Demezler mi Allah'a? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ. Siz sadece zannı uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. De ki, hücceti baliga Allah'ındır. Yani öyle bir belge ortaya koyar ki ona karşı ağzınızı açamazsınız. Ondan sonra فَلَوْشَاءَ. Eğer tercihi Allah yapsaydı, yani insanların mümin ve kafir olması ile ilgili tercih Allah yapsaydı, şunu şunu niye? Hepsi de Allah'ın kulu. Hepsini de Allah yaratmış. Birisinin diğerinden ne farkı var ki? لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Elbette ki hepinizi yola getirirdi. Hepinizi mümin. Ben tercihi ben yapsaydım, hepinizi yola getirirdim. Ama tercihi insanlara bıraktığı için, doğruyu tercih eden kişi doğru yolda, sapıklığı tercih eden de sapık yolda olur. Bitti. Ve o açın Kur'an-ı Kerim'in tamamı bu anlamdadır. Ondan sonra devam edelim. قُلْ هَلُمَّ شُوَيَلَيْكُمُ الَّذ۪ينَ يَشَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا. Hadi diyor, getir bakalım. Allah haram kıldı diyorsunuz şunları. Getirin şahitlerinizi Allah'ın bunu haram kıldığına dair. Bugün mesela aynı soruyu mezheplere sorsanız. Mesela Hanefi mezhebinde biliyorsunuz sadece balık helaldir. Midye, şu bu falan, balık, deniz ürünleri helal değildir. Onu demek için ayetin anlamını bozarlar. Allahü Teala Maide suresinde der ki: "Uhille lekum saydul bahri ve taamuhu." Deniz avı ve yiyeceği size helal kılınmıştır. Bakın, ben şimdi şurada şu mealden size, bakın, şu verdikleri yanlış anlama bir bakın. Mezhepleri bozulmasın diye ayeti bozmuşlardır. Deniz avı ve yemesi size helal kılınmıştır. Bu ne demek yemesi? Ve taamuhu, onun yiyeceği, yani bir avlanan vardır denizden, bir de toplarsınız. Hiç avlamaya ihtiyacı yoktur. Yani o deniz yiyecekten toplarsınız. Mesela işte midye onlardan, değil mi? Toplarsınız. Onları helal kılınmıştır diyor. Bakın şimdi Allah'ın ayetini ne hale getirmişler, görüyor musunuz? Yok, şuradan işte. Diyanetinkine de bak, Maide 96. ayet.
Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere faydalanmanız için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı.
Hadi dur, onu yemek. Yiyeceği yerine yemek. Ya av helal kıldı ne demek? Öldürmek helal, öyle mi? Peki niye ondan sonraki ayeti kerimede Allah-u Teala demiyor ki, mesela hemen devamında, ve hurrim aleykum saydul berri ma dumtum huruma, İhramlı olduğunuz sürece kara avı size haram kılmıştır. Kara avı ve yemesi deseydi ya. Yani görüyor musunuz? Bakın, bak Allah burada ne dedi? Yani şimdi Mekke müşrikleriyle Müslümanları karşılaştırın. Ben Müslümanım diyenleri. Kul helumme şuhedâkum ellezîne yeşhedûne ennallâhe harrama hâzâ. Hadi getirin şahitlerinizi, şahitlik yapsınlar. Allah bunu haram kılmıştır diye. Adam ayeti yanlış anlam vererek karşı tarafı haklı çıkarmaya çalışıyor. Fein şehidu fela teşhed ma'ahum. Onlar şahitlik yaparlarsa sen şahit olma. Yani o ayeti o yanlış mana vermişler, sen kabul etme. Şafiiline yanlış mana vermişler, sen kabul etme. Yani bizim bugün yani boşuna yani bu ben o mezheplerden Allah'a sığınırım ifadesini söylemek kolay mı? Ama öyle demek zorunda değil miyiz? Çünkü Allah sen onlarla şahitlik yapma diyor. Bitti. Yapsınlar. Yani neyin kör şahit derler? Bir şey, yalancının kör şahidi böyle derler.
El işe bu ayeti almadın hocam. Yahudilerin fetvasıyla pulcuksuz balıkları da yemesi haram kılar.
Evet, şiirler pullu. Mesela evet. Pullu balıkları bile yasak. Çünkü şeyde yasaktır ya Yahudilerde. Evet.
Aynı hükmü onlar da alıyor. Ayet bakmaz. Açık ayet ya.
Yani az önce söyledim ya, batılda tam bir ittifak vardır. Rahta ihtilaf vardır. Batıl dedim mi hiç aralarına su sızmaz. Bir de utanmadan derler biz Kur'an'a uyarız. Ulan Allah'tan korkun ya. Kur'an'a mı uyuyorsunuz yoksa Kur'an'ı mı kendinize uyduruyorsunuz? Evet, devam ediyorum şimdi 150. ayete. Kul helumme şuhedâkumul lezîne yeşhedûne ennallâhe harrama hâzâ. Allah'ın bunun haram kıldığına dair şahitlerinizi getirin. Fein şehidu, Allah biliyor. Onlar mutlaka bir şey getirecekler. İşte bu yanlış ayeti getirecekler. İşte bak, henüz yiyeceği. Yanlış anlam verecekler. Fela teşhed ma'ahum, onlarla sen şahitlik yapma. Ve la tettebi ehva ellezine kezzebu bi ayatin. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenlerin arzularına uyma. Bugünkü mezheplere tam uyuyor mu bu? Ayetler karşısında yalan söylüyorsunuz. Bugün İslam alemi niye böyle? Ya nasıl böyle olmaz ya? Millet birbirini öldürüyor. Ya neyi? Başkasının öldürmesini mi bekliyordunuz? Yani Allah-u Teala Hristiyanlara diyecek ki, işte o da şeyde Maide suresinde diyecek ki وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de o sayfa başındadır şeyde suresinde. Evet. Soldaki sayfalardan birinin ilk ayetidir. Biz Hristiyan evet. 14. ayet olabilir. 14. Maide 14. ayet olabilir. Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de söz aldık. 14. ayet.
Kendilerine zikredilen 14. ayet. Ha, 14. Verilen öğütleri veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular.
Bak orada önemli kelimesi demiyor. Bir bölümünü diyor. Onlar önemlisini katmışlar. Bir bölümünü unuttular. Bak Hristiyanlar Allah'a verdikleri sözün bir bölümünü yapmış, bir bölümünü karşılığında ne yapmış Allah?
Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık.
Aralarına düşmanlık ve kin saldık. Bugün Müslümanların aralarında düşmanlık yok mu? Peki sebebi neymiş? Allah'ın ayetleri bir tarafta duruyor. Müslümanlar bir başka tarafta. Ya sen burada nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olursun ya? Nasıl olur? Öyleyse hep beraber insanları Allah'ın kitabına çağırmaya devam etmek zorundayız. Çağımızın bu imkanlarını da kullanarak. Şimdi onların arzuları arzularını din haline getirmemişler. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنَ بِالْاَخْرَةِ Bunlar ahirete de inanmıyorlar diyor Allah. Müşriklerle ilgili. Demek ki şimdi şu adamlara Ya ahirette sizi Ebu Hanife mi kurtaracak? Şu tefsir alimi, bu tefsir alimi mi kurtaracak? Ne oluyor size? Dediğin zaman kaçarlar sağa sola. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Onlar Rablerine başka şey denk tutuyorlar. Evet. Dolayısıyla bu konularda dikkat etmek, Rablerine denk tutmak ne demek? Allah onu haram kıldıysa bunu da ben haram kıldım demiş oluyorlar yani neticede. Allah kaderi iman şartlarından saymamış, biz saydık. Peki birisi saydı, tamam Şialar saymamış, ne güzel, çok iyi. Ama bakıyorsunuz ki bunlar da bir başka taraftan şey yapmışlar. Yani burada şimdi En'am suresinin son sayfasında bir ayet var. 159. ayet. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ farraku dinehum ve وَكَانُوا شِيَعًا Dinlerini böyle parça parça yapıp her birisi böyle birer gruplaşma bir kişinin etrafında toplaşanlar var ya işte şu şunun taraftarı, bunun taraftarı, bunun taraftarı. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Öyleyse ben şu mezhepten, bu mezhepten değilim sözünü söylemeyi bize kim istiyor, kim emrediyor? Allah emrediyor. Bitti. Hiçbir konuda onlarla beraber değilsin diyor. Evet. Ondan sonra devamı ayet-i kerimenin اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ Onların işleri Allah'a kalmıştır. ثُمَّ يُنَبِّهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne yaptıklarını Allah daha sonra onlara bildirecektir. O zaman herkes kendi şeyine baksın. Yine Maide suresinde Allah-u Teala diyor ki 107. ayet olabilir istersen ona bak Maide. Diyor ki اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ Müminler siz kendinize bakın diyor. Siz doğru yolda olduktan sonra sapık olanın size hiçbir zararı olmaz. Bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Evet. 105. ayetiymiş şeyin. Maide suresinin. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Neyse böylece biraz uzattık ama onlara girince kısa konuşmak olmuyor.